Leyla, Alexander Cavellius. İkinci ayrım. Neden seni bir çiğ damlası gibi böylesine titrek, böylesine hassas görmeliyim? Oysa yorgun kalbim üşürken, şimdi donuk gözlerim acıyı taşıyor. Sen, hayran olduğum düssel kadın. Bir buzdağı gibi olan kalbin, bütün insanlara acı çektirmek için mi böyle? Yoksa sadece senin için yaşayanlara mı? Eskiden yaşamayı yürekten severdim. Birçokları gibi fırtınalı yaşadım. Ve şimdi benim için artık hiçbir şey önemli değil. Çünkü hayatımı bir bardak su gibi çalkaladın. Günlerim öyle yavaş, öyle sessiz geçiyor ki sevgilim. Ve sen çok uzaklardasın. Bir o kadar da yakında. Kalbimin yanında, duygularımın derinliğinde. Seni tekrar görmeyi, sesini duymayı acı verircesine öyle çok istiyorum ki. Ama hiçbir şey değişmeyecek. Benden öyle uzaksın ki. Radko, Leyla için. Dava tanığı. Annem hep başkaları için savaş bitti. Ama bizim için daha yeni başladı diyor. Savaş bittiğinden bu yana günlük yaşamımızı hep hastalıklar, işsizlik ve yokluk belirliyor. Düş kurmaya kalan zaman çok az. Ailem hayatta kalmak için savaş veriyor. Aslında acil olarak iş bulmam gerek ama bunu şimdilik önemsemiyorum. Şimdiki hayatım tamamen yüksek mahkemede vereceğim ifadeye odaklandı. Büyük olasılıkla 2000 yılının ilkbaharında Den Haag'taki mahkemeye dava tanığı olarak çıkacağım. Ardımda kalan bütün o korkunç olaylarla ilgili yapacağım konuşmayı çok çalışarak iyice belledim. Bu süreç içinde müfettişler, savcılar ve hakimler birçok kez beni ziyaret ettiler. Bana birçok soru soruldu ve davanın akışı hakkında bilgi verildi. Her küçük ayrıntıyı, her küçük hareketi, her dakikayı hatırlamam gerek. Hangi şeyin hangi zamanda nerede olduğunu bilmeliyim. Buna çabalamak istiyorum. Bundan dehşete düşsem de. Umarım sesim beni düş kırıklığına uğratmaz. Ve umarım heyecan yüzünden hafızam beni yarı yolda bırakmaz. Yoksa hakim beni güvenilmez tanık olarak davadan dışlar. Bütün bu sorgulamalardan sonra kabuslar yine geri döndü. Geceleri sık sık haykırarak uyanıyorum. Terapistle bu konuda konuştum. Şimdi her şeyi içime sindirdiğimi ve yavaş yavaş tekrar sağlıklı bir duruma geleceğimi düşünüyor. Bu acı verici bir süreç. Bana tecavüz edenlerle karşı karşıya olmaktan korkum yok. Başıma gelen bunca şeyden sonra ölümden başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Mahkemeye çıkacağım o gün için yaşıyorum. Gerçeği unutmamam gerek. Adalete inanıyorum. Ve bu adamların cezalandırılmasını istiyorum. Tanrı'nın her şeyi gördüğü söylenir. Bu bazen biraz uzun sürse de. Unutamayacağım gibi vazgeçemem de. Bu bana sürekli eşlik eden bir şey gibi. Sabah kalktığında ve akşam yatmaya giderken, sadece çocuğumla oyun oynarken çevremdeki dünya yok oluyor. Uzun süre ölmek istedim. İşkencecilerimi tek tek bulup boğazlamak istedim. Ama o zamanlar deli gibiydim. Bugün bir kahraman gibi gururla karşılarına dikileceğim. Bakın, yaşıyorum ve yaşamaya devam edeceğim. Her şeye karşın. B'de doğum. Kül tablası ağzına dek dolu. Yanı başında çikolata ve şeker kağıtları yığılı. Annem bu tür şeylere ruhun gıdası der. 24 yaşındayım ve sık sık kendimi yaşlı bir nine gibi hissediyorum. Normal bir kız gibi, normal bir yaşam sürdüğüm günlerin üzerinden uzun zaman geçti. Geçmişim yüzümden okunmuyor. Hatta kimileri Pamuk Prenses kadar güzel olduğumu iddia ediyor. Beyaz ten, siyah saçlar ve kömür gibi gözler. Uzun ve ince. Çirkin olmayı ne çok istedim. Belki o zaman bazı şeyleri kendime saklayabilirdim. Bana dikkatlice bakan biri romatizmadan şişmiş eklemlerimi ve saklamaya çalıştığım çürük diş köklerimi fark edebilir. Bunlar çalınmış gençliğimin dıştaki izleri. Kokuşmuş çöp kutularından beslendiğim ve insan canavarlarla aynı yere kapatıldığım kayıp yıllar. Bir kabusun içinde şaşkınlıkla dolaşmaya benzeyen bir yaşam. Ailemi en son 14 yaşındayken gördüm. Birbirimize kavuşana dek 5 yıl geçti. Annem beni eski bir ameliyat izinden tanıyabildi. Çocukluğum bugün artık neredeyse hatırlayamayacağım kadar uzaklarda kaldı. 1976 yılının 17 Eylül'ünde, güneşli bir günde B'de doğmuşum. Saraybosna'dan arabayla yaklaşık 2 saat uzaklıkta. 2000 nüfuslu küçük bir şehir. 3300 gram 52 santimetre. Annem bebek albümüme düzgün el yazısıyla sağlıklı ve neşeli diye yazmış. O zamanlar 21 yaşındaydı. Babamsa 26. Çevremizde dağlar ve ormanlardan başka hiçbir şey yok. Kışlar uzun ve dondurucu. Bu çevreden hiçbir zaman pek etkilenmemiştim. Hep dağların ardında ne olduğunu görmek isterdim. B'nin kırsal havasını seviyorum. Ama insanların başkalarının işlerine burunlarını sokmalarından nefret ediyorum. Burada herkes herkesi tanır. Saraybosna'da iç çamaşırlarıyla sokakta dolaşsanız kimse dönüp bakmaz. Buna karşın B'de bütün şehir cadı avına çıkar. Buradan hep gitmek istemiştim. Bu yüzden 8. sınıftan sonra önüme çıkan ilk fırsatı kullanıp bavulumu topladım. O zamanlar büyük planlarım vardı. Krajina'daki akrabalarımın yanında kalıp meslek okuluna gitmek ve daha sonra eğitimime orada devam etmek istiyordum. Ne yazık ki her şey başka şekilde gelişti. Çocukluk. Çocukluğum normaldi. En azından bu yere göre normal. Buradaki çoğu erkek içer. Bunun ağır madencilik işinden ve çevrenin kasvetinden ileri geldiği iddia edilir. Babam da çok içerdi. Hatta bana göre herkesten daha çok içerdi. 5 yaşıma kadar geçen zamanı bölük pörçük hatırlayabiliyorum. Babam o zamanlar marangozluk yapardı. Annem ev kadınıydı. İki aileyle birlikte dik bir tepede otururduk. Bu ıssız yerden yürüyerek şehre inmek 1 saat sürerdi. Arabalar bizim için paha biçilmez bir lükstü. Birkaç kurt, bolca ağaç ve daha sonra savaşta garnizon olarak kullanılacak olan büyük bir evden başka heyecan verici bir şey yoktu. Annem dışarıda yalnız oynamama hiç izin vermezdi. Çevre çok tehlikeli diye tembihlerdi. Ama dikkatini azıcık başka bir şeye verdiğinde diğer çocuklarla birlikte en sevdiğimiz kayalığa kaçardık. Sonunda B'nin dış mahallelerinden birinde küçük bir daireye taşındığımızda annemin üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. Artık içinden nehrin yılan gibi kıvrılarak aktığı daracık bir vadide yaşıyorduk. Bizim eve bir köprüden gidiliyordu. 2. kata taşınmıştık. 2 oda, mutfak ve banyo. Annem her şeyi özenle yerleştirdi. İşlemeli örtülerini serdi, yağlı boya tablolarına astı, çiçeklerini düzenledi. 4,5 yaşımdayken erkek kardeşim Emir dünyaya geldi. Bir odamızı ayırdık. Ama geceleri gizlice annemin yorganının altına giriyordum. Küçük Emir henüz yürümeye başladığında odalarımıza hayvan posterleri asmış, duvarlara el izlerimizi çıkartmıştık. Kardeşim yaptığım her şeyi tekrarlamak için hevesle çabalıyordu. Bu yüzden daha sonra odada kendimize ayırdığımız bölümler birbirinin aynısı olmuştu. En küçük meselelerde bile Emir'le çok iyi anlaşıyordum. O benim yumuşacık bebeğimdi. Ancak son zamanlarda ilişkimiz biraz zayıfladı. Emir sürekli, "Leyla istediğini yapabiliyor ama bana hemen kızıyorsunuz," diye söyleniyor. Annem geri döndüğümden bu yana bana özellikle sevgi gösterip benimle ilgilendiği için kıskanıyor. Savaş döneminde aileyi ihmal ettiği için anneme öfkeyle tepki gösteriyor. Annem gece gündüz beni aramıştı ve bu yıllarca sürdü. Şehrin dış mahallesine taşındıktan sonra annemle babamın arasında sorunlar başlamıştı. Babam her boş dakikasını meyhanelerde geçirirken narin yapılı annemiz kereste fabrikasında iş bulmuştu. Ağır işinden hiç yakınmazdı. O zamanlar pek varlıklı olmadığımız halde çocuklarını hiçbir şeyden mahrum etmiyordu. B'ye gelen her güzel elbise hep bana hediye edilirdi. Gündüzleri bir tanıdık, Emir'e ve bana bakıyordu. Marinka teyze çırpı gibi bir kadındı ve gözlük takardı. Her gün uzun siyah saçlarımı tarar ve bana en sevdiğim masal olan Kül Kedisi'ni okurdu. Benim ortaya çıkmam diğer çocuklar için kötü olurdu. Çünkü hep lider olmak isterdim. Kışları evimizin arkasındaki donmuş su üzerinde Karlar Kraliçesi oyunu oynadığımızı hala hatırlıyorum. Orası bizim için bir saray gibiydi. Tabii ben kraliçeydim ve diğerleri bana buz saçakları getirmek zorundaydılar. Biz dışarıda yosunlardan sandalye örer ya da dağdan aşağı kızaklarla kayarken annem kalasları taşır, tahtaları yığar ya da parkeleri istiflerdi. Onun için bizim iyi olmamız dışında hiçbir şeyin önemi yoktu. Ve babama karşım bunu başarıyordu. O, en karanlık odanın içinde bile parlayan bir ışık gibiydi. Babam en kötü zamanlarda bile iki gelirimizi de içkiye yatırıyordu. Annem bu gibi durumlarda kredi alır ve bütün sıkıntılara karşın bize tatlılarla partiler düzenlerdi. Bize karşı hiç sert davranmazdı. Babam sabah karanlığında sarhoş eve geldiğinde köprüden haykırışını duyardık. Ah evet, senin yüzünden her gece böyle içiyorum. Canım benim, şimdi evine geliyorum işte. Sesini duyduğumuzda alarma geçerdik. Annem korkudan ağlardı. Bu hemen ardından annemi hastanelik edecek biçimde dövmesi demekti. Bu gibi durumlarda Emir'le ben hemen bir takım oyununa hazırlanırdık. Küçük kardeşim yorganın altına saklanırken ben hemen üzerime pantolonumu giyerdim. Sonra gizlice evden çıkar ve 2 kilometre uzaktaki polis karakoluna koşardım. Karakolun kapısını soluk soluğa vurduğumda oradaki polisler bıkkın bir şekilde yüzlerini asarlardı. Yine de bir üniformalı polis benimle eve gelir ve babama vaaz verirdi. Genellikle bir çocuk gibi ağlayarak yere çömelir ve yakınırdı. Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. Siyah sakalına sümük yapışırdı. Babam garip bir adamdı. Bir gün bana bir kürk manto hediye etmiş, 2 hafta sonra da geri almıştı. Göz kırparak, bunun için daha çok gençsin diye açıkladıktan sonra yanağımdan öpmüştü. Aşk ve dürüstlük üzerine yürek paralayıcı nutuklar atardı. Biz de büyülenmiş gibi onu dinlerdik. Büyük bir hayranlık içinde karısının önünde diz çöküp ona teşekkür ederdi. Kaç kez öldüm be, sen kaç kez beni hayata geri döndürdün. Bu sırada ağzı içki kokardı. Annem bir keresinde gece vardiyasını bitirip eve dönmüştü. Zavallı kadın, çantasını dolaba asarken babam bileğinden tutup ona vurdu. Nerelerdeydin seni yaşlı sürtük diye haykırdı. Güzel karısını her zaman korkunç biçimde kıskanırdı. Bu arada başkalarıyla dolaşansa babamın kendisiydi. Dairemizden gürültüler yükselse de komşulardan yardıma gelen olmazdı. Kapalı kapılarının ardında hepsi aynı sorunla boğuşuyordu. Annem bir süre sonra azgın adamın elinden kurtulup kendini merdivenlere atmayı başarmıştı. Koridor kan içindeydi. Fark ettirmeden onu izledim ve birlikte polis karakoluna gittik. Memurlarla eve geri döndüğümüzde babam bütün kavga izlerini önceden yok etmişti. Kanlar temizlenmiş ve sağa sola dağılmış olan mobilyalar tekrar eski yerlerine konmuştu. Hatta sigara tablasında ruj izi olan bir sigara bile duruyordu. Bu gibi buluşlar onun için tipikti. Böyle sayısız kez geceleri ayağa fırlayıp yerde yatan annemin kanla yapışmış saçlarını okşamıştık. Babam da horlayarak yanında yatıyor olurdu. Ertesi gün bir not kağıdına şöyle yazardı. Duygularım sensiz çıplak bir göl gibi. Çocukken kim bilir kaç kez mutlu bir aile istemiştim. Babamı etkilemek için çeşitli koro ve tiyatro oyunlarında rol alıyordum. Annem bu gibi durumlarda beni özenle hazırlardı. Bu sahneye çıkışlarla kısa zamanda şehirde tanınmıştım. Gözlerim her seferinde büyük bir umutla salondaki sıralarda dolaşırdı. Ama babam hiçbir zaman seyircilerin arasında olmazdı. İçimden onun bu durumunu savunuyordum. O hasta, aslında iyi bir insan. 2 yıl önce tutsaklıktan geri döndüğümde beni bir daha görmek istemedi. O günden beri onunla tesadüfen karşılaştığımda yolumu değiştiriyorum. Bugün başkalarına babamın benim için çoktan öldüğünü söylüyorum. Babam bana karşı yalnızca bir kez elini kaldırmıştı. Bir keresinde annem, Emir ve kendim için masayı hazırlıyordum. O sırada ansızın ortaya çıkıp söylenmeye başladı ve yemek için bir şeyler istedi. Daha bir gün önce bir öfke krizi sonucu süt kutularını ve pilavı pencereden dışarı fırlatmıştı. Açtık. Bu yüzden, hayır, sana bir şey yok diye bağırdım ona. Bir saniye sonra bana öylesine şiddetli bir tokat patlattı ki popomun üzerine oturdum. Yine bir gün sarhoşken kardeşimi bir sandalyeyle dövmeye kalktı. Annem, artık tek başıma beceremiyorum diye yakınıyordu. Kardeşimi 2 yıllığına Krajina'daki köyde yaşayan çok sevdiğim büyük annelerimin yanına gönderdi. Burası bizden yaklaşık 200 kilometre uzaktaydı. Emirden ayrılmak benim için korkunçtu. Sanki bedenimin bir parçası gitmişti. Tek müttefikim yoktu artık. Diğer çocuklarla evdeki sorunları konuşmazdım. Hepsi babalarından utanıyordu. Bir sarhoşla geçen günlerime daha kolay katlanabilmek için sürekli büyük tatili düşünüyordum. O zaman nihayet yaz gelecekti. Annem ve ben otobüsle K'ye gidecektik. Bu küçük şehirde kendimi cennette gibi hissediyordum. Okul yılları. Okula başlayacağım günü iple çekiyordum. 7 yaşıma bastığımda artık zaman gelmişti. Küçük otobüse binip bir sürü çocukla birlikte okula gittim. Dersler öyle eğlenceli gelmişti ki evde 2-3 ders sonrasını çalışmaya başlamıştım. Annem eğitimin bir kadın için ne kadar önemli olduğunu belirtirdi. Benim ne hale geldiğimi görüyorsun. Gelecekte hiçbir erkeğe bağlı kalmamalısın. Kısa zamanda okulun en iyi öğrencisi olmuştum. Hatta öğrenci panosuna fotoğrafım bile asılmıştı. Buna karşın çok çalışan bir öğrenci değildim. Çoğu zaman pencerenin yanındaki ön sıraya ayaklarımı uzatıp parkı seyreder ve hayallere dalardım. Bu arada kendimi Amerikan dizisinde oynayan şık bir kadın ya da coşkuyla alkışlanan bir pop şarkıcısı olarak görürdüm. Terapistler daha sonra seni ölümden kurtaran hayallerin olmuş diye iddia ettiler. Karışık bir sınıftık. Hırvatlar Sırplarla ya da benim gibi Müslümanlarla birlikte otururdu. Müslümanlık hakkında bütün bildiğim onların domuz eti yememesi gerektiğiydi. Daha önce dinler arasındaki ayrılıklara dikkat etmemiştim. Sonuçta insanların Ortodoks, Müslüman ya da başka bir dinden oldukları yüzlerinden anlaşılmıyordu. B'de yalnız yaşlı kadınlar başlarını örtüp uzun etekler giyiyorlardı. Katolikler kiliseye giderdi, Müslümanlar da camiye. Benim için ikisi de birdi. Geride kalanlar, benim gibiler, hep dışarıda kalır ve oyun oynardı. Savaştan önce yalnızca basit köylüler hangi ismin hangi dine ait olduğuna titizlikle dikkat ederlerdi. Bu şimdiye dek hiç ilgimi çekmedi. Dinin hiçbir zaman benim için özel bir anlamı yoktu. Yine de kendimi inançlı biri olarak tanımlayabilirim. Tanrının ya da herhangi bir gücün var olduğu görüşündeyim. Akşamları yatağa uzandığımda hep dua ederim. Sevgili Tanrım, senden dileğim yarın bana yine güzel bir gün hediye etmen. İnancım olmasaydı bütün bu çılgınlığın üstesinden herhalde gelemezdim. Din gibi kadın erkek eşitliği de bana uzak bir konuydu. Yaşlı kadınlardan oluşan küçük bir grupla birlikte mutfakta ter içinde koşuşturduğumuzu hala hatırlıyorum. 10 yaşında bir çocuk içeri girmişti. Yaşlı kadınlar yumurcağı yer açmak için telaşla eteklerini düzelterek ayağa fırlamışlardı. Böyle bir şey görmemiştim. Bana göre yer yoksa küçük bey yere oturabilirdi. Buradaki çevreye göre annem sıra dışı biçimde modern yetişmişti. Diğerlerinden hep farklıydı. Etrafındakileri örgü ve yemek konusunda sohbet ederken annem dergi sayfalarını karıştırırdı. Tırnaklarına oje sürer, saçlarını kabartır ve şık giyinirdi. Bu tabii yeterince dedikoduya neden olurdu. Annem yazın bana mini etek almıştı. Diğer kızlarla birlikte okuldan eve dönerken bazıları kafasını çevirip bana bakar ve homurdanırdı. Tanrı aşkına! Bu kız ortalıkta ne biçim dolaşıyor? Annem duygularını benim dışımda kimseye açmazdı. 7 kız kardeşiyle ebeveynleri çok uzakta, Karinya'da yaşıyordu. Bu yüzden daha çocukluktan bu yana onun kızı olmaktan çok kız arkadaşı gibiydim. Annem günün birinde boya takımlarımın arasına çöküp ağlamaya başladı. O sırada resim defterimi olimpiyat oyunlarının maskot resimleriyle dolduruyordum. Neyin var diye sordum. Hıçkırarak konuştu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Artık bu adamla yaşayamam. Bu beni öldürüyor. Boşanmam gerek. Bu konuda ne düşünüyorsun? İlk kez boşanma sözcüğünü duyuyordum. O sıralar 10 yaşımdaydım. Annem önce bana bunun ne anlama geldiğini açıklamalıydı. Ne demek istediğini anladığımda ona karşılık verdim. Böyle bir olanak varsa o zaman yap. Bu tek kurtuluş yolu. Sonra tehdit edercesine ekledim. Sen boşanmazsan biz seni terk ederiz. O dönemde kardeşim tekrar eve geri dönmüştü. Annem sonunda boşanmaya karar verdiğinde yakın dostları ona destek oldu. Bu herifi olabildiğince çabuk kapının önüne koyman gerek. Ama bu uyanık akıl hocalarının hepsi annem 14 yıllık sarhoş kocasından gerçekten ayrıldığında ona sırt çevirdiler. O zamanlar bir kadının kocasından boşanması alışılmış bir durum değildi. Tersi öyleydi ama. Sensiz nasıl yaşarım diye köpürdü babam ve büyük lafların adamı olmadığı için hemen el kaldırarak tepkisini gösterdi. Ne yazık ki be, garip bir adalet anlayışına sahipti. Hakim annem onun için başka bir ikamet yeri bulana dek babamın evimizde istediği kadar kalabileceğine karar vermişti. Ama yaşlı sarhoş ev kiralamak için görüşmelere gidildiğinde bilinçli olarak öyle ahmakça davrandı ki hiçbir ev sahibi onu kiracı olarak almaya yanaşmadı. İkinci ayrımın sonu sayfa 24, devamı üçüncü ayrımda.